Ayrım 14, Nemesis, Joe Nesbo, sayfa 201. Havlamaların şiddeti ve sertliği artıyordu. Harry oturma odasından hole koşarken Halvorsen rafların önünde diz çöküp tozları, fırçayı ve yapışkanlı kağıdı kutunun içine attı. Havlamalar artık öyle yakından geliyordu ki Harry aralardaki boğuk kırıltıları duyabiliyordu. Dışarıdan ayak sesleri geldi. Kapı kilitli değildi. Herhangi bir şey yapmak için çok geçti. Harry keklik gibi yakalanacaktı. Derin bir nefes alıp olduğu yerde durdu. Yapacak bir şey yoktu. Belki Halvorsen kaçabilirdi. Böylece en azından o işini kaybetmezdi ve Harry vicdan azabı çekmekten kurtulurdu. "Gregor!" diye bağırdı bir adam kapının ardından. "Geri gel!" Havlamalar giderek daha uzaktan geliyordu artık. Harry adamın kapıdan uzaklaştığını duydu. "Gregor, geyiği rahat bırak!" Harry iki adım ilerleyip kapıyı usulca kapadı. Sonra dışarıdan anahtar şıngırtıları gelirken iki çift ayakkabıyı alıp oturma odasından sessizce geçti. Yatak odasına girip kapıyı kapatırken ön kapının açıldığını işitti. Yerde pencerenin dibinde oturan Halvorsen Harry'e fal taşı gibi açık gözlerle bakıyordu. "Ne oldu?" diye fısıldadı Harry. "Tam pencereden çıkarken o manyak köpek geldi," diye fısıldadı Halvorsen. "İri bir Rottweiler." Harry pencereden aşağıya bakınca ısırmaya çalışan köpeğin çenesini gördü. Köpek ön patilerini dış duvara dayamıştı. Harry'i görünce yukarı sıçradı ve içine şeytan girmiş gibi havlamaya başladı. Azı dişlerinden tükürük damlıyordu. Oturma odasından tok ayak sesleri geldi. Harry yere Halvorsen'in yanına çömeldi.
"En fazla 70 kilodur diye fısıldadı. "Bir şey olmaz."
"Yapma! Köpek eğitmeni Victor'un bir Rottweiler'in saldırısına uğradığını görmüştüm."
"Ha, eğitim sırasında köpek delirdi. Suçlu rolünü oynayan polisin eli koptu. Rix Hospital'de dikmek zorunda kaldılar."
"Onlar kalın koruyucu eldivenler takıyorlar sanıyordum."
"Takıyorlar."
Dışarıdan gelen havlamaları dinlediler. Oturma odasından gelen ayak sesleri kesilmişti.
"Gidip merhaba desek mi?" diye fısıldadı Halvorsen. "Zaten bizi bulması an meselesi."
"Şşşt!" Yine ayak sesleri duydular. Adam yatak odasına yaklaşıyordu. Halvorsen gözlerini sımsıkı kapadı. Kendini rezil olmaya hazırlamak istercesine. Gözlerini açınca Harry'nin parmağını dudaklarının üstünde tutarak sus işareti yaptığını gördü. Sonra yatak odası penceresinin ardından gelen bir sesi işittiler.
"Gregor, gel hadi eve gidelim."
İki havlamadan sonra ortalık birden sessizleşti. Harry kısa ve hızlı nefeslerin seslerini duyuyordu yalnızca. Ama seslerin kendisinden mi yoksa Halvorsen'den mi geldiğini bilmiyordu.
"Bu Rottweiler'lar cidden itaatkar oluyorlar," diye fısıldadı Halvorsen.
Arabanın hareket ettiğini duyana kadar beklediler. Sonra oturma odasına daldılar. Harry gözden kaybolan lacivert bir Cherokee cipin arkasını bir anlığına gördü. Halvorsen kanepeye çöküp arkasına yaslandı.
"Tanrım!" diye inledi. "Kovulacağımı, Steinkier'e döneceğimi sandım bir an. O herif ne yapıyordu yahu? Burada en fazla 2 dakika kaldı."
Kanepeden fırladı.
"Geri gelir mi sence? Belki de alışverişe gitti."
Harry başını hayır anlamında salladı. "Evine gitti. Öyle insanlar köpeklerine yalan söylemezler."
"Emin misin?"
"Evet, tabii ki. Günün birinde de şöyle seslenecek. Buraya gel Gregor, veterinere gidiyoruz, seni öldürecek." Harry odaya bakındı. Sonra kitaplığa gidip parmağını karşısındaki kitapların sırtlarında en üst raftan en alt rafa dek gezdirdi. Başını kasvetle sallayarak onaylayan Halvorsen'in gözleri donuklaştı.
"Ve Gregor kuyruk sallayarak gelecek. Köpekler cidden tuhaf yaratıklar."
Harry yaptığı işi bırakıp sırıttı. "Pişman olmadın değil mi Halvorsen?"
"Eh, özel bir pişmanlık duymuyorum."
"Benim gibi konuşmaya başladın."
"Bu senin lafındı zaten. Senden alıntı yaptım. Espresso makinesini satın aldığımızda söylemiştin. Ne arıyorsun?"
"Bilmiyorum," diyen Harry büyük kalın bir cildi çıkarıp açtı. "Şuna baksana, fotoğraf albümü. İlginç."
"Öyle mi? Ne demek istediğini yine anlamıyorum."
Harry arkasını işaret edip albümü karıştırmaya devam etti. Halvorsen ayağa kalkınca gördü ve anladı. Islak çizme izleri ön kapıdan hole, oradan kütüphaneye, Harry'nin durduğu yere kadar uzanıyordu.
Harry albümü yerine koyup başka bir albümü çıkarıp karıştırmaya başladı.
Evet, dedi bir süre sonra, albümü yüzüne yaklaştırdı. İşte bulduk.
Neyi?
Harry albümü masaya, Halvorsen'in önüne koyup siyah sayfaya tutturulmuş altı fotoğraftan birini gösterdi. Bir sahildeki bir kadın ve üç çocuk onlara gülümsüyordu.
Anna'nın ayakkabısında bulduğum fotoğrafın aynısı bu, dedi Harry. Koklasana.
Gerek yok, tutkal kokusunu buradan alıyorum. Evet, yeni yapıştırılmış. Fotoğrafı biraz oynatırsan fark edeceksin. Tutkal henüz sertleşmemiş, fotoğrafı kokla.
Tamam.
Halvorsen fotoğraftaki gülümseyen kişilere burnunu yaklaştırdı.
Kimyasal kokuyor.
Hangi kimyasal?
Yeni banyo edilmiş fotoğraflar böyle kokar hep.
Yine evet, buradan çıkarabileceğimiz sonuç nedir peki?
Şey, adamın fotoğraf yapıştırmayı sevdiği.
Harry saatine baktı. Al, bu dosdoğru evine gidiyorsa oraya bir saatte varırdı. Arabada açıklarım, dedi. İhtiyacımız olan kanıtı bulduk.
E6'ya çıktıklarında yağmur yağıyordu. Karşı yönden gelen arabaların far ışıkları ıslak asfalttan yansıyordu.
Anna'nın ayakkabısındaki fotoğrafın nereden geldiğini artık biliyoruz, dedi Harry. Tahminimce Anna yazlığa son gelişinde bir punduna getirip o fotoğrafı albümden aldı.
Ama ne yapacaktı ki?
Kim bilir. Belki de Albu ile arasında duran kadını daha iyi görebilmek istiyordu. Daha iyi anlamak istiyordu. Belki de voodoo büyüsü yapacaktı.
Peki sen Albu'ya fotoğrafı gösterdiğinde adam onun nereden geldiğini anladı mı?
Elbette. Yazlığın önünde bıraktığı Cherokee izleri, daha önce bıraktığı izlerin aynısı. Bir iki gün önce de buraya gelmiş.
Yerleri yıkayıp bütün parmak izlerini silmek için mi?
Ve şüphelendiği şeyi, yani albümden bir fotoğraf alınmış olup olmadığını kontrol etmek için. Eve dönünce de negatifi bulup fotoğrafçıya götürdü.
Bir saatte fotoğraf teslim eden yerlerden birine götürmüştür herhalde. Bugün de yeni fotoğrafı eskisinin yerine yapıştırmak için yazlığa tekrar geldi.
Aha. Önlerindeki kamyonun arka tekerlekleri ön cama kirli yağlı sular saçıyordu ve silecekler durmadan çalışıyordu. Al bu ilişkisini gizlemek için epey uğraştı, dedi Halvorsen. Peki Anna Betsen'i o mu öldürdü sence?
Harry kamyonun arka kapılarındaki logoya baktı. Amo Roma, sonsuza dek seninim.
Neden olmasın? Bana katil gibi gelmedi. Okumuş, işinde gücünde bir adam. Hiç suç işlememiş. Kendi şirketini kurmuş, güvenilir bir aile babası.
Karısını aldattı.
Aldatmayan mı var?
Doğru, aldatmayan mı var, diye yineledi Harry yavaşça. Sonra birden sinirlenip patladı. Oslo'ya kadar bu kamyonun peşinden gidip çamur içinde mi kalacağız?
Halvorsen dikiz aynasını kontrol edip sol şeride geçti.
Peki cinayet sebebi ne olabilir?
Kendisine soralım, tamam mı, dedi Harry.
Ne demek istiyorsun? Evine gidip soralım mı yani? Yasa dışı yollarda kanıt elde ettiğimiz ortaya çıksın da işten kovulalım diye mi?
Senin gelmene gerek yok, ben tek başıma hallederim.
Eline ne geçecek peki? Adamın yazlığına izinsiz girdiğimiz ortaya çıkarsa ona hüküm giydiremeyiz.
Tam da bu yüzden işte.
Tam da bu yüzden demek. Kusura bakma ama senin bu bilmece gibi konuşmalarına sinir olmaya başlıyorum Harry.
Elimizde mahkemede kullanılabilecek bir delil olmadığından işe yarar bir şey bulmak için adamın üstüne gitmemiz gerekiyor.
Onu emniyette sorguya çeksek, bizim sandalyeye oturtup espresso ikram etsek ve kamerayı çalıştırsak olmaz mı?
Hayır, o adamın yalancı olduğunu kanıtlayamadığımız sürece yalanlarını kaydetmemizin anlamı yok. Bizim müttefike ihtiyacımız var. O adamın foyasını bizim yerimize meydana çıkaracak birine.
Kimden bahsediyorsun?
Vigdis Albu'dan.
Aha, peki nasıl olacak bu iş?
Arne Albu karısını aldattıysa muhtemelen Vigdis bu konuda daha çok şey öğrenmek isteyecektir. Ve ihtiyacımız olan bilgiler onda büyük olasılıkla. Bizim elimizde de onun daha çok şey öğrenmesini sağlayacak bazı bilgiler var.
Halvorsen arkalarındaki kamyonun far ışıkları gözlerini kamaştırdığından dikiz aynasını eğdi.
Bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin Harry?
Hayır, palindrom nedir bilir misin?
Hiçbir fikrim yok.
Düz ve tersten okunuşlara aynı olan sözcüklere ve cümlelere denir. Dikiz aynandan kamyona bak. Amo Roma. Düz de okusan, tersten de okusan aynı sözcük. Halvor sen bir şey diyecekken vazgeçip başını umutsuzca sallamakla yetindi.
Beni Schroeder'e götür dedi Harry.
Sigara dumanlı, boğucu havada, ter ve yağmurda ıslanmış giysi kokuları vardı. Masalardaki insanlar bağırarak bira sipariş ediyorlardı. Beatellon daha önce Auna'nın oturduğu masada oturuyordu. Onu görmek, inek ahırındaki bir zebrayı görmek kadar kolaydı.
''Çok bekledin mi?'' diye sordu Harry.
''Çok değil.'' diye yalan söyledi kadın.
Önünde duran, el sürülmemiş, büyük bardaktaki biranın köpüğü sönmüştü bile. Harry'nin bakışlarını takip eden kadın bir görevi yerine getirircesine bardağını kaldırdı.
''Burada içmek şart değildir.'' dedi Harry. Maya ile bakışarak şartmış gibi görünür sadece.
''Tadı fena değil aslında.'' dedi Beyate küçük bir yudum aldıktan sonra. ''Babam bira içmeyen insanlara güvenmediğini söylerdi.''
Harry'nin önüne kahve demdiğiyle fincan geldi. Beyate saç diplerine kadar kızardı.
''Eskiden bira içerdim.'' dedi Harry. ''Bırakmak zorunda kaldım.''
Beyate masa örtüsünü inceledi.
''Kurtulabildiğim tek kötü alışkanlığım o oldu.'' dedi Harry. ''Sigara içerim, yalan söylerim ve kin tutarım.''
Şerefe yapmak için fincanını kaldırdı. ''Senin sorunların neler peki Lön? Video bağımlısı olman ve hayatında gördüğün herkesin yüzünü hatırlaman dışında.''
''Başka çare yok.'' Kadın bardağını kaldırdı. ''Setesdal seyirmesi hastalığı hariç.''
''Ağır bir hastalık mı?''
''Sayılır. Aslında Huntington hastalığı deniyor. Setesdal'da yaygın olan kalıtımsal bir hastalık.''
''Neden orada yaygın?''
Orası yüksek tepelerle çevrili dar bir vadidir ve çok sapa bir yerdir.
Anlıyorum.
Annem de babam da Setesdallılar. Annem başta babamla evlenmek istememiş. Çünkü babamın halasında Setesdal seyirmesi olduğunu düşünüyormuş. Benim halam durup dururken kollarını savurmaya başlardı. Bu yüzden insanlar ondan uzak dururlardı.
Şimdi de sende mi var?
Beyate gülümsedi. ''Ben küçükken babam bu konuda espri yapıp anneme takılırdı. Çünkü babamla ben beş taş oynardık ve ellerim çok hızlı olduğu için babam bende Setesdal seyirmesi olduğunu düşünürdü. Bu bana öyle komik gelirdi ki. Keşke bende seyirme olsa derdim. Ama sonra bir gün annem bana Huntington hastalığının ölümcül olabildiğini söyledi.''
Bardağıyla oynadı.
''Ve o yaz ölümün anlamını öğrendim.''
Harry yan masadaki yaşlı bir denizciyi başıyla selamladı. Denizci selama karşılık vermedi. Harry genzini temizledi.
''Kinci misindir peki? Sen de kin tutar mısın?''
Beyata gözlerini kaldırıp ona baktı.
''Ne demek istiyorsun?''
Harry omuz silkti. ''Etrafına baksana. İnsanoğlu kin tutmadan yaşayamaz. Öç almadan, misilleme yapmadan.'' Okulda ezilen cücenin sonradan multimilyoner olmasının da toplumun kendisine haksızlık ettiğini düşünen adamın banka soymasının da sebebi budur. Hem bize baksana, toplumun şiddetli intikam arzusu soğuk, mantıklı misilleme kisvesi altında sunuluyor. Bizim işimiz intikam almak aslında değil mi?
Öyle olmak zorunda dedi kadın, bakışlarını Harry'nin gözlerinden kaçırarak. Ceza olmazsa toplum var olamaz.
Evet, elbette. Ama dahası da var değil mi? Katarsis. İntikam arındırır. Aristoteles insan ruhunun trajedinin uyandırdığı korkuyla ve merhametle arındığını yazmıştı. Ruhumuzun en derin arzusunu intikamın trajedisiyle gerçekleştirmemiz korkutucu değil mi?
Ben çok felsefe okumadım.
Kadın bardağını kaldırıp uzun uzun içti. Harry başını yana eğdi.
Ben de. ''Seni etkilemeye çalışıyorum o kadar. Asıl konuya geçelim mi?''
''Önce kötü haberi vereyim.'' dedi kadın. ''Maskenin ardındaki yüzün rekonstrüksiyonu başarısız oldu. Sadece başın genel hatları ve burun var elimizde.''
''İyi haber ne peki?''
''Grönland Slayret soygununda rehin alınan kadın, soyguncunun sesini duyarsa tanıyacağını düşünüyor. Çok ince bir sesmiş, kadın sesi gibiymiş neredeyse.''
''Hımm, başka bir şey var mı?''
''Evet.'' Fokus personeliyle konuştum ve biraz araştırma yaptım. Trondgret de 2.30'da gelip 4 civarı gitmiş.
Bundan nasıl emin olabiliyorsun?
Çünkü gelince kredi kartıyla ödeme yapmış 14.34'te. Bir de squash raketinin çalınmasını hatırlıyor musun? Adam bunu personele söylemiş tabii. Cuma vardiyasında çalışan kişi Grette'nin orada bulunduğu zamanı not etmiş. Grette spor merkezinden 16.02'de çıkmış.
İyi haber bu muydu? Hayır, ona şimdi geliyorum. Gretchen'in soyunma odasındayken gördüğü iş tulumlu kişiyi hatırlıyor musun?
Tulumun sırtında polis yazısı varmış hani.
Videoyu defalarca seyrettim. İnfazcının tulumunun önü ve arkası cırt cırtlı gibi görünüyor.
Yani?
Yani infazcı Gretchen'in gördüğü kişi idiyse kameraların görüş alanından çıkınca iş tulumuna polis yazısını takmış olabilir.
Harry ağzını şapırdattı. O civarda kimsenin yazısız siyah iş tulumlu birini görmemesinin sebebi bu olabilir. Soygundan hemen sonra ortalık siyah üniformalı polis kaynıyordu.
Fokustakiler ne dediler?
İşin ilginç kısmı bu. O gün çalışan kadın siyah tulumlu bir adam gördüğünü ve onun polis olduğunu düşündüğünü hatırlıyor. Adam öyle çabuk geçip gitmiş ki kadın onun squash kortu kiraladığını filan sanmış.
İsim vermediler yani.
Evet.
Bu çok iyi değil.
Evet ama en iyisini söylemedim daha. Kadın o adamı şu yüzden hatırlıyor. Adamın özel kuvvetten filan olduğunu düşünmüş. Çünkü tulum dışındaki kıyafeti kirli Harry tarzıymış adamın. Beate duraklayıp Harry'e dehşetle baktı. Öyle demek istemedim.
Sorun yok dedi Harry, devam et.
Beate gözlüğünü düzeltti. Harry onun küçük ağzının hafifçe muzafferane gülümsediğini görür gibi oldu.
Kafasında yarıya kadar inik bir kar maskesi varmış. Gözlerini de büyük bir güneş gözlüğü gizliyormuş. Kadının söylediğine göre adam çok ağır gibi görünen bir spor çantası taşıyormuş.
Harry'nin kahvesi genzine kaçtı.
Dovregata'daki evlerin arasında uzanan telden bir çift eski ayakkabı sarkıyordu. Teldeki ampuller Arnavut kaldırımını aydınlatmaya çalışsa da karanlık sonbahar akşamı şehrin bütün ışığını çoktan emmişti sanki. Harry bunu aldırmıyordu. Schröder'den Sofis sokağına zifiri karanlıkta bile gidebilirdi. Bunu daha önce birçok kez yapmıştı. Beate'nin elinde iş tulumlu adamın Focus'ta bulunduğu saatte orada squash salonu kiralamış ya da aerobik dersi alan kişilerin isimlerinin listesi vardı ve yarın onları aramaya başlayacaktı. Adamı bulamasa bile onu soyunma odasında üstünü değiştirirken görmüş birileri eşkalini tarif edebilirdi büyük ihtimalle. Harry teldeki ayakkabıların altından geçti. Onları yıllardır telde asılı görürdü ve orada ne aradıklarını asla öğrenemeyeceğini çoktan kabullenmişti. Harry apartman kapısına vardığında Ali basamakları yıkıyordu.
''Norveç sonbaharlarından nefret ediyor olmalısın'' dedi Harry ayaklarını silerken. ''Her taraf çamur içinde kalıyor.''
''Memleketin Pakistan'da hava kirliliği yüzünden görüş mesafesi 50 metreye kadar inmişti.'' Ali gülümsedi. Dört mevsim öyle geçiyordu.
Harry uzaktan gelen tanıdık bir ses duydu. Telefonların duyulabilecek kadar yüksek sesle çalması ama onlara zamanında ulaşmanın asla mümkün olmaması kanunu işliyordu. Saatine baktı. 10. Raquel 9'da arayacağını söylemişti.
Şu bodrum odası diye söze başladı Ali ama Harry koşarak merdiveni çıkmaya başlamıştı bile. Her dört basamakta bir Doc Martens botu izi bırakıyordu. Kapıyı açar açmaz telefon çalmayı kesti. Harry botlarını çıkarıp attı, yüzünü ellerine gömdü. Telefona gidip ahizeyi kaldırdı. Otelin numarası aynaya tutturulmuş sarı bir yapışkanlı kağıtta yazılıydı. Kağıdı alan Harry'nin gözü S2MN'nin gönderdiği ilk e-postanın yansımasına ilişti. O e-postanın çıktısını alıp duvara asmıştı. Eski alışkanlık. Cinayet masasında duvarlara fotoğraflar, mektuplar ve bir bağlantı kurmalarına yarayabilecek ya da bilinçaltlarını bir şekilde harekete geçirebilecek diğer ipuçlarını asarlardı hep. Harry aynadaki yansımayı okuyamıyordu ama okumasına gerek yoktu zaten.
Oyun oynayalım mı? Diyelim ki bir kadınla akşam yemeği yedim ve kadın ertesi gün ölü bulundu. Ne yaparsın?
S2MN.
Fikrini değiştirip oturma odasına geçti, televizyonu açtı ve berjer koltuğa çöktü. Sonra birden kalkıp hole girip numarayı aradı. Raquel'in sesi kaygılı ve bitkin geliyordu.
Schröder'deydim dedi Harry, yeni geldim.
En az 10 kere aramışımdır.
Ne oldu ki?
Korkuyorum Harry.
Çok mu korkuyorsun?
Harry oturma odasının kapısının eşiğinde duruyordu. Ahizeyi omzuyla kulağının arasına sıkıştırıp televizyonun sesini uzaktan kumandayla kıstı.
''Çok değil'' dedi kadın, ''biraz.''
''Biraz korkmaktan zarar gelmez. Biraz korkmak insanı güçlendirir.''
''Ama ya çok korkarsam?''
O zaman hemen yanına gelirim biliyorsun. Sen söyle yeter.
Gelemezsin dedim ya Harry.
Şu andan itibaren fikrini değiştirme hakkına sahipsin.
Harry televizyondaki sarıklı ve kamuflaj üniformalı adamı seyretti. Adamın yüzü tuhaf bir şekilde tanıdıktı. Birine çok benziyordu.
Dünyam yıkılıyor dedi kadın. Orada birinin olduğunu bilmek istedim sadece.
Burada biri var.
Ama sesin çok soğuk geliyor.
Harry televizyona sırtını dönüp kapı çerçevesine yaslandı.
Üzgünüm ama buradayım ve seni düşünüyorum. Sesim soğuk gelse bile.
Raquel ağlamaya başladı.
Özür dilerim Harry. İyice saçmaladığımı düşünüyorsundur. Orada olduğunu tabii ki biliyorum. Fısıldadı. Sana güvenebileceğimi biliyorum.
Harry derin bir nefes aldı. Baş ağrısı yavaş yavaş ama amansızca geliyordu. Başına geçirilmiş demir bir halka alnını yavaşça sıkıyordu sanki. Konuşmaları bittiğinde Harry'nin şakakları zonkluyordu artık. Televizyonu kapatıp bir Radiohead albümü çalmaya başladı. Ama Tom York'un sesine katlanamadı. Banyoya gidip yüzünü yıkadı. Mutfakta durup buzdolabının içine ne aradığını bilmeden baktı. Sonunda daha fazla erteleyemez hale gelince yatak odasına gitti. Canlanan bilgisayar odaya soğuk mavi ışığını yaydı. Harry'nin çevresindeki dünyayla bağlantısıydı bu bilgisayar ve ona bir e-posta geldiğini bildiriyordu. Harry birden hissetti, canının içki çektiğini, arzusu serbest kalmak için çırpınan zincirlerle bağlanmış bir tazı sürüsü gibiydi. E-posta ikonuna tıkladı.
Anna'nın ayakkabılarını kontrol etmeliydim. Fotoğraf komodinin üstündeydi herhalde. Ben tabancayı doldururken o fotoğrafı almış olmalı. Gerçi oyun biraz daha heyecanlı oldu böylece. Biraz daha.
S2MN.
Not. Korktu. Bunu bilmeni istedim sadece.
Harry cebinden anahtar halkasını çıkardı. Halkaya geçirilmiş pirinç levhada AA baş harfleri vardı.
14. ayrımın sonu. Sayfa 213.